Podcast dinle.
Evet, merhaba tekrar podcast dinle dinleyicileri.
Merhaba.
Karşımızda arkadaşım. İrem var. Hoş geldin İrem.
Hoş bulduk.
İrem'in macera dolu spor maceralarını, spor hikayelerini dinliyoruz. Şimdi İrem'le yüzdük 24 saat. Neler çektik bildik. Ondan sonra dağlara tırmandık. Tırmanmadık, koştuk daha doğrusu. Şimdi tırmanma bölümündeyiz. Bir dağcı nasıl olur? Nasıl dağcılığa başlanır? İrem bize bunları detaylı detaylı maceralarıyla anlatacak. Evet İrem, söz sende.
Selamlar. Dağcılığa nasıl başlanır? Herhalde benim yöntemimle başlanır yine. Bir dağcılık kulübü bulmanız gerekiyor kendinize. Yani öncesi zaten genelde yürüyüşlerle başlıyorsunuz. Yani bir şey, doğaya merakınız oluyor ve yürüyüş yapmaya başlıyorsunuz. Hasbelkader birazcık da buna şeyinizin merakınız varsa bir dağcılık kulübüyle yolunuz kesişir veya sizi bulursunuz. İstanbul'da ve Türkiye'de var birkaç dağcılık kulübü diyeyim. Onlarla birlikte yavaş yavaş dağcılık yapmaya başlıyorsunuz. Dağlara, küçük küçük dağlara tırmanmaya başlıyorsunuz. Eğitimlerini alıyorsunuz tabii. Bunun federasyon eğitimleri oluyor. Dağcılık Federasyonu'nun verdiği eğitimler. Ya onlara gidersiniz ya da kulüpler bunu Dağcılık Federasyonu adına verdiriyorlar ve dağa çıkmaya başlıyorsunuz siz aslında. İşi ehlinden öğrenmek de önemli bir şey. Çünkü dağcılık böyle trekkingden çok farklı bir şey. Yani dağda bayırda yürümek gibi bir şey değil aslında. Biraz hava şartlarına, işte atmosfer basıncına, sıcaklığa, soğukluğa işte maruz kaldığınız ve dayanıklılığınızı test ettiğiniz bir parkur oluyor aslında dağlar. Dağ dediğiniz şey de aslında 2000-2500 metrenin üstündeki yapılara diyoruz. Dolayısıyla oradaki biraz çevresel ve fiziksel faktörler farklı oluyor. Yani sizin normalde pikniğe gider gibi dağa gitmemeniz gerekiyor. Yani mangalınızı alıp dağa çıkamazsınız. Tek ayrım bu olabilir yani. Güzel bir ayrım.
Sen nasıl başladın?
Ben bir trekkinge gitmiştim.
Bir orada travma vardı hatırlıyorum.
Evet, bir travma vardı. Bir arkadaşım,
dinleyenler
evet,
de hatırlayacak.
Evet, daha önce dinleyenler, dinlemeyenler de yine öğrenebilirler. Ben 2014 yılında arkadaşımı kaybettim. Sonrasında işte o bana vasiyetli bir işte doğaya açıl, doğaya git, doğa seni iyi edecek falan gibi bir şeyler söylüyordu. Ben de onun dinleyerek ölümünden sonra bir trekking faaliyetine katıldım. Faaliyete katıldığım grup bir dağcılık kulübüymüş aslında. Onlar da otobüste geri dönerken yol dönüşünde yani trekking dönüşünde dediler ki biz dağcılık kulübüyüz. Kış dağcılığı yapıyoruz. Biz de dağa gelmek ister misiniz dediler. Ben de olur. Hani o zaman da söylemiştim böyle dışarıya bakarak otobüsten böyle romantik bir şekilde öleceksek dağa dönelim. Motivasyonla yola çıktım. Yani onlarla birlikte dağlara çıkmaya başladık. İşte yanlış hatırlamıyorsam bu Temmuz, Ağustos gibiydi. Ekim'den bir sonraki Mart'a kadar kış dağcılığı yaptık. 9 dağ, 9 zirve diye.
Yıl kaç?
2014. 2014-2015 sezonu. O 9 dağ 9 zirvenin sonundaki dağ da Ağrı Dağı'ydı. Hani hedefimiz Ağrı'ya çıkmaktı.
9 dağ hangisiydi?
9 dağ işte Aladağların birkaç zirvesi. Emler, işte Demirkazık, işte ne bileyim Alaca vesaire gibi birkaç zirvesini çıktık. Uludağ vardı en başta. Başlangıç aşaması sonra bir iki kez Uludağ'a gittik. Çünkü hiç irtifaya alışık değilsiniz. Ben ilk Uludağ'a gittiğimde yani irtifa çarptı. Uludağ dediğinizde 2500 maksimum. Kampı 2000 atıyorsunuz. 2200 atıyorsunuz. Ve baş ağrısından uyuyamamıştım. Yani bütün gece ve hiç işte tecrübem de yok. Hani ne yapacağımı da bilmiyorum ama bir baş ağrısı sürekli bir zonklama. İşte aklimatize olamıyorsunuz orada. Hani vücudunuz uyum sağlayamıyor şeye. Basınçsızlığa, yani basıncın az olmasına ve yüksekliğe işte sıcaklığa, soğukluğa neyse. Sonrasında ise Uludağ, Adana, Medetsiz Dağları çıktık. İşte Erciyes'e çıktık birkaç kez. Bu dağları birkaç kez çıkıyoruz bu arada. Hani bir kere çıkıp bırakmıyoruz. Bu şekilde bir 8 dağ falan çıktık. Sonrasında işte son dağ da Ağrı'ydı. Şubat'ta, 28 Şubat'ta Ağrı'ya gittik. İşte bir kış tırmanışı yapmak için gittik.
Tamam, şimdi Ağrı'yı konuşacağız.
Tamam.
Ama öncesinde dağcı olmak için bir kulübe gitmediler.
Evet.
Dağcılık malzemeleri vesaire gibi şeyler, bütçesel nasıl bir şeyler?
Şöyle söyleyeyim, ben ilk dağcılığa başladığımda kredi çektim. Öyle bir bütçem yok çünkü yani. İşi çalışıyorum ama hani bir ekstra bir hobiye ayıracak bir şey yok. Çünkü dağcılık ekipmanla giden bir şey. Yani ekipmanınız yoksa iyi şekilde orada derbeder olma ihtimaliniz de var.
Peki İrem, kaç para kredi çektin?
2014 yılında 6 bin lira falan kredi çektim. 6-7 bin lira civarı.
Neler aldın?
Onlarla
yani dağcı malzemesi
dağcı
ne
yani? Dağcı malzemesine işte bot aldım. Dağda yürüyebileceğim işte 4x4 botlar var. Böyle 6 sert. Yani trekkingden farkı odur. Daha sert botlar almanız lazım. Altları, tabanları. Bir de kış malzemesi aldım ben. Yaz malzemesi hiç almadım.
Yani Gore-Tex denilen şey modern.
Evet. Gore-Tex denen şeyler ama Gore-Tex olmak zorunda değil bazıları. Normalde alabiliyorsunuz ama 6 yani tabanı yere bastığında parmak ucuyla bastığınızda eğilmeyecek bir taban olması gerekiyor ki bastığınız yerde iyice sizi yukarı atabilsin vücudunuz diye. Daha pantolon aldım. O windstopper oluyor genelde onlar ya da su geçirme. Su geçirmez değil ama windstopper olması zorunlu. Rüzgar geçirmemesi lazım. İşte içlik alıyorsunuz. Kostüm mont alıyorsunuz. Ve teknik ceket diye bir şey var. Bu dış katman olarak alınan. Onun da normalde yağmurluktan farkı şu. Asıl önemli malzeme bu bence. En önemli malzemelerden bir tanesi bu şeydi. Dağcılıkta. Koltuk altı fermuarları vardır. Teknik ceket dediğimiz malzemenin. Yani bir üst mont alıyorsunuz ama koltuk altında fermuarları var. Bunun da amacı şudur. Dağda yürürsünüz. Bu teknik yani şeyin üstüne pantolonunuz, içliğiniz ve teknik ceketi giyersiniz. Bununla dağda yukarı yukarı yürümeye başlarsınız. Bir içeride mola vermeniz gerektiğine, daha doğrusu yürürken koltuk altı fermuarlarınız açık olur. Yani içerideki havayı dışarıdan taze havayla değiştirebilirsiniz diye. Çünkü en iyi dağcı terlemeyen dağcıdır. Terlememeniz gerekiyor. Terliyorsanız eğer orada bir hata yapıyorsunuzdur. Ya kıyafetle ilgili ya eforsal olarak. Terlediğinizde çünkü şöyle bir riskiniz var. Durduğunuzda üşümeye başlarsınız. Bir daha o ısıyı tekrar geri sağlayamayabilirsiniz. Dolayısıyla hareket ederken koltuk altı fermuarlarını açarız ve yürürken de yani durduğumuz anda da kapatıp üstümüzü giyeriz. Kostüm montları üstüne giyeriz hani ısıyı muhafaza etmek için. Sonra kask aldım, krampon aldım. Bu arada kış dağcılığı için ayaklarınızda kaymasın diye şeyde sabitlemek için kendinizi ayakkabının altına taktığınız kramponlar var. Onları aldım. Kask, kazma, yani kazmayı aldım bir de. Baton aldım. Kazma da yine kış dağcılığı için önemli bir malzeme. Buzdan vesaire giderken o kazmayla kendinizi sabitliyorsunuz ya da düşme anında o kazmayla durabiliyorsunuz. Başka ne aldım? Gözlük aldım. Google'lar var ya, onlardan kar gözlükleri. İşte bere, eldiven. Eldiven de aldım. Hatta eldiveni işte ağrı için bayağı kastüyü eldiven almıştım. Onu ekstra aldım mesela. Bu 6000 içinde yok. Başlı başına bir paraydı o zaman. Yani ünlü bir markanın kastüyü hani Everest'e çıkan adamların giydiği şeyden aldık. Yani ellerimiz donmasın falan diye bayağı korkmuştuk o zaman. Kış dağcılığına gideceğiz diye ağrıya.
Peki o zaman hadi Aladağlarla başlayalım.
Aladağlarla başlayalım. Aladağlara herhalde ben şimdiye kadar bir 15 kezden fazla çıkmışımdır. Bir şekilde yani genelde bu 15 kezden fazla olan da hepsinde şey ya, kış dağcılığı hepsi. Herhalde 3-5 kere de böyle ekstra yaz dağcılığında çıkmışımdır. Hatta koşmuşluğum da vardır Aladağlarda benim. Yarış dışında. Yarışta hiç koşmadım. Orada yarış da düzenleniyor. Antrenman olarak gitmişliğim de vardır. Çıkıp inmişliğim vardır Emler Zirve'ye. 2018'de de bir 6 günlük bir kamp yaptım tek başıma orada ben. Şey yapmak için. Bir yarışa hazırlanıyordum. Fransa'da bir koşu trail yarışına hazırlanıyordum koşuya. Orada böyle 6 gün kamp yaptım mesela Aladağlarda.
Dağ başında tek başına.
Tek başıma. Evet. Şey de öyleydi zaten. Videoda da öyleydi. Aladağlarda 6 gece tek başına diye. 6 gün işte her gün bir zirveye çıkıp indim Emlere, işte Eznemit'e, Karaçay'a vesaire gidip işte Kızılkaya'ya falan çıkıp inmiştim. Değişik bir deneyimdi o da benim için mesela 6 gün orada kalmak.
Ve tek başına kalmak yani evet, hiç... Değişik. Burada endişe etmiyor musun? Bir şey olsa, ayağın takılsa, bir şey olsa, ne bileyim telefon çeken...
Sonunu düşünen kahraman olmazmış diye bir laf var ya. Yok yok düşünüyorum tabii ama yani mümkün olduğunca şeyleri bertaraf etmeye çalışıyorum yani. O
telefon hisleri. Çeken yerler mi hep buraları?
Değil. Telefon çekmesi için hatta işte sana dediğim gibi eğer Instagram'da bakarsan böyle bir öne çıkanları ekledim. Şeyde telefon çeksin diye böyle bir 100 metre falan yukarıya gidip dağın belli bir yerine çekip orada işte Instagram'dan bir şeyler yazdılarsa ona cevap veriyordum. İşte annemi arıyordum, iyiyim diyordum. İşte Mehmet abiyi arıyordum oradaki rehberimizi. Aşağıda onun da kamp alanı vardı. Oraya arıyordum hani iyiyim. Mesaj atıyordum vesaire. İşte story koyuyordum. Onları orada halledip tekrar kamp alanına yiyordum. Böyle değişik bir 6 gün geçirdim. Güzel de oldu yani.
Gerçekten senin hani cesaretin insanı şaşırtıyor. Yani Allah.
Ama bak cesaret de şöyle oluyor. Ben o şeye 3 arkadaş gidecektik kampa. Mesela onun da çıkışı çok enteresan. 3 arkadaş gidecektik. Son dakika işleri çıktı. Yani son dakikada değil 10 gün önce işleri çıktı. Gelmediler. Dedim ki yani bir kere hep birilerine bağlı olarak bir şey yapıp böyle hep benim programlarım yarıda kalınca benim çok hoşuma gitmeyen bir durum bu. Ve dedim ki yani ben gidiyorum. Arkadaş. Yani gelmeyin. Mümkünse gelmeyin artık. Yani ben kendi başıma yaparım deyip böyle bir rest çekerek gittiğim bir dağdır orası da. Yani bana çok iyi gelen, tatmin olduğum bir dağ oldu. Aynı zamanda bir sürü şey de öğrendim ettim. Dolayısıyla bazı şeyler işte hep kötü olmuyor ya. O kötüyü de iyiye çevirmeniz gerekiyor. İşte iyiye çevirilenlerden bir tanesi bu da.
Peki 6 gün zirvede, dağda tek başına ruhsal faydası ne sana? Neler hissettirdi?
Yani dağda tek başınıza olmasanız bile zaten dağda olduğunuz yer. Ben aşırı şeyim dağ konusunda. Yani dağ benim için bir meditasyon gibi. Yani dağa çıktığımda kendimi arın o egolarımın yok olduğunu yani insanız ve hepimizin egoları var ve dağda tek olduğunuzda veya bir grupla bile olsanız ben çok kalabalık grupla da çıkmıyorum zaten ama 2-3 kişi de olduğunuzda bir yalnızlık, teklik, tek başınalık hali benim kendimde öğrenmem gereken bir şeydi. Ve bunu böyle öğrenmek benim için büyük şans. Sevdiğim bir şey yaparken öğrenmek. Çünkü aslında mesela dağ zirvelerine de çıktığınızda hiç çıkmadın sanırım. Seni bir gün dağa çıkartacağım. Öyle yazalım tutun listemize. Şey hissediyorsun. Çıkarken büyük bir eziyet çekiyorsun. Dağcı da bu arada acı çekme sanatı diye bir laf vardır mesela. Gerçekten çünkü sırtınızda 10 kilo 15 kilo belki 20 kilo yükle bir zirveye doğru 8-10 saat yürüyorsunuz. Dolayısıyla orada çektiğiniz bütün acı, sıkıntı, kendinizle yüzleşme, sınırlarınızı görme hikayesi zirveye çıkıp böyle arkanıza dönüp baktığınız vay be hani ben bunu yaptım diyorsun ve hissettiğin şu koskoca kainatın yani görebildiğin yeri görüyorsun etrafta yüksek olduğu için etraftaki her yeri görüyorsun ve vay be bunun üstüne çıkabildim deyip bir ego tatmini hissediyorsun bir büyüklenme hissediyorsun ama diğer yandan da o kadar küçüksün ki hani gerçekten Mevlana'nın hiçliğine geliyorsun aslında gerçekten yani o hissiyat çok değişik bir şey yani hem kocamansın yani buna muktedirsin buraya çıkmaya ama bir taraftan da hiçsin aslında bir canız yani ufacık bir damlayız
evet,
ondan da küçüğüz
evrende
evet dolayısıyla o hissiyat etmek değişik bir şey. Yani benim için bulunamaz nimet ve güzel. Tavsiye ederim.
Evet İrem Sönmez de zirvelere doğru gidiyoruz. Aladağları anlattı bize İrem. Podcast dinle.